Ayrım 18.
Dipnot: Keşiş Duhalt, Çin'i yöneten sopadır der. Bundan başka misyonerlerimizin sözünü ettikleri fazilet üzerine tüccarlarımızın da bir fikir vermeleri olanaksız. Onlar bize ancak mandarinlerin haydutlukları üzerine bir şeyler söyleyebilirler. Yine kendime tanık olarak büyük insan Milor Anson'u alıyorum. Dipnot: Milor Anson, Dünya Seyahati adlı bir eser yazan ve 1748'de Londra'da bastıran bir İngiliz amirali. Eser Fransızca'ya 1749'da çevrilmiştir. Cümle ilk baskılarda yoktur. Zaten imparatorun hoşuna gitmeyen hükümdar ailesinde prenslere, dinimize yeni geçmiş prenslere karşı açtığı dava üzerine Keşiş Parena'nın yazdığı mektuplar, süreli bir şekilde uygulanan bir işkence planının, düzenli bir şekilde yani soğukkanlılıkla insanoğluna edilen işkencelerin varlığını gösterir. Bundan başka Çin hükümeti üzerine elimizde M. de Mayran ile yine Keşiş Parena'nın yazdığı mektuplar var. Son derece makul sorularla cevaplardan sonra ortada, kafamızdaki o hayal aleminden bir şey kalmıyor. Misyonerler bir düzen görüntüsüyle kandırılmış olamazlar mı? Bizzat kendilerinde olduğu gibi orada da tek kişinin iradesinin devamlı olarak uygulanması hoşlarına gitmiş olamaz mı? Nitekim misyonerler Hint krallarının saraylarında da böyle bir idareyle karşılaşmaktan memnun olurlardı. Çünkü büyük değişiklikler yapmak üzere gittikleri bu ülkelerde hükümdarları her şeyi yapacak yetkide olduklarına inandırmak, halkı her şeye dayanmaları gerektiğine inandırmaktan daha kolaydır. Son olarak şunu da söyleyeyim ki, bizzat yanlışta bile gerçek olan bir taraf vardır. Özel şartlar, belki de tekrarı olanaksız olan şartlar, Çin hükümetinin bozulmasını önlemiştir. Çoğu iklim şartlarından gelen maddi nedenler, bu ülkede manevi nedenleri zorlamış, harika insanlar meydana getirmiş olabilir. Çin iklimi öyle bir iklimdir ki, insan türünün akıl almayacak şekilde çoğalmasını sağlar. Kadınlar öylesine verimlidir ki, yeryüzünün başka bir bölgesinde böyle bir şeyle karşılaşmak olanaksızdır. En ağır işkenceler bile bu artmayı önleyememiştir. Hükümdar orada Fraun gibi milleti akıllı uslu bir şekilde baskı altında bulunduralım diyemez. Daha çok insan türünün tek başlı olmasını temenni eden Neron gibi düşünebilir. İşkenceye, baskıya rağmen Çin'in nüfusu sırf iklimin etkisiyle artacak ve günün birinde baskıyı alt etmek olanağını bulacak. Pirinç yetiştiren her ülkede olduğu gibi Çin'de de sık sık kıtlık, açlık baş gösterir. Millet acından öleceği zaman yiyecek aramak için ortalığa yayılır. Her yanda 3, 4 ya da 5 kişilik hırsız çeteleri belirir. Önce çoğu yok edilir. Geri kalanlar daha da büyür, onlar da yok edilir. Ama eyaletleri böyle bu kadar çok, böyle bu kadar birbirinden uzak bir ülkede, herhangi bir çete pekala zengin olabilir, dayanır, kuvvetlenir, kol ordu haline alır. Doğrudan doğruya hükümet merkezine girer, başkanı da hükümdarlık tahtına geçip oturur. Bu olayın özelliği de böyledir işte. Önce kötü idare cezasını görür, düzensizlik birdenbire baş gösterir. Bu harika milletin hiyeceği yoktur da ondan. Öteki ülkelerde kötüye kullanmalardan çabucak vazgeçmek güçtür. Çünkü hükümdar Çin'de olduğu gibi ani ve şiddetli bir şekilde öğrenemez bu işleri. Çin hükümdarı işleri kötü yönetirse öteki dünyada daha az mutlu olacağını, bu dünyada ise daha az yetkili, daha az zengin olacağını bizim hükümdarlarımız gibi bilmez. O sadece idare şekli iyi değilse imparatorluğunu da hayatını da yitireceğini bilir, işte o kadar. Anaların, babaların çocuklarını şurada burada bırakmalarına rağmen Çin'de nüfus durmadan artmaktadır. Bu nüfusu beslemek için toprağı verimli bir hale getirmek, bundan ötürü de bıkmadan usanmadan çalışmak gerekli. Bu da hükümetin son derece dikkatli davranmasını gerektirir. Herkesin yorgunluğunun boşa gitmeyeceğini bilerek çalışmasını sağlamak gereklidir. Bu da medeni bir idareden çok bir aile idaresi demektir. İşte bunca sözü edilen düzen bundan ileri geliyor. Kanunları istibdat idaresiyle beraber yürütmek istediler ama istibdat idaresine eklenmek istenen şeyde kuvvet diye bir şey yoktu. Uğradığı felaketlerin etkisiyle bu istibdat idaresi kendi kendini zincire vurmak istedi ama boşuna. Zincirlerini silah olarak kullanıp daha da korkunç bir hal aldı. Demek oluyor ki Çin ilkesi korku olan bir istibdat devletidir. Belki ilk sülaleler zamanında imparatorluk pek öyle geniş olmadığından hükümet bu zihniyetten biraz ayrılmıştır. Ama bugün böyle bir şey söz konusu bile değil. İkinci bölüm. Dokuzuncu kitap. Savunma gücüyle ilgili kanunlar üzerine. Konu 1. Cumhuriyetler güvenliklerini nasıl sağlarlar? Bir cumhuriyet küçükse yabancı bir kuvvet tarafından kolaylıkla yıkılır. Büyükse içten gelen bir kötülük sonunda kendi kendine yıkılır. Bu iki taraflı tehlike ister iyi olsun ister kötü demokrasi idarelerini de saltanat idarelerini de aynı şekilde bozar. Kötülük bizzat nesnenin içindedir. Bunu yok edecek başka hiçbir şekilde yoktur. Görülüyor ki insanlar cumhuriyet idaresinin iç huzuruyla saltanat idaresinin dış kuvvetinin ikisini birden sağlayan bir devlet yapısı tasarlamasalardı, sonunda süresiz olarak bir kişinin idaresi altında yaşamak zorunda kalacaklardı. Sözünü ettiğim bu hükümet şekli federatif cumhuriyettir. Bu bir anlaşmadır. Birçok siyasi topluluklar teşkil etmek istedikleri daha büyük bir devletin vatandaşı olmayı kabul ettiklerini işte bu anlaşmayla gösterirler. Bu yeni bir şirket meydana getiren şirketlerin şirketidir. Kendisine katılan yeni ortaklarla büyüyebilir bir şirket. Yunanistan'ın uzun süre gelişmesini, uygarlığın en üst noktasına çıkmasını sağlayan işte bu birleşmeler olmuştur. Romalılar bu birleşmeler sayesinde dünyaya meydan okumuşlardır. Dünya da yine bu birleşme sayesinde kendini savunabilmiştir. Roma uygarlığı en üst noktasına vardığı zaman Tuna Irmağı ile Ren Irmağı gerisindeki barbarlar sırf korktukları için birlik kurmak zorunda kalmışlar ve ancak bu birlik sayesindedir ki Romalılara karşı koyabilmişlerdir. Yine bu bakımdandır ki İsviçre birlikleriyle Hollanda ile Almanya Avrupa'da ölümsüz cumhuriyetler olarak görülmektedirler. Dipnot, Hollanda birbirinden farklı 50 cumhuriyete ayrılmıştı. Şehirler arası birlikler eskiden bugünkünden çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıyaydı. Düşman istilası onu bugün olduğu gibi yalnız yürütme ve yasama yetkisinden değil, maddi manevi haklarının tümünden yoksun ederdi. Bu çeşit bir birlik dıştan gelecek bir zorlamaya dayanabileceği için iç düzeni bozulmadan büyüklüğünü devam ettirebilir. Bu birliğin şekli bütün sakıncaları önler. Zorla başa geçmek isteyen kişi birliğe dahil devletlerin hepsinde aynı şekilde itibar görmez. Birinde aşırı bir üstünlük elde etse, ötekilerin hepsinde birden tehlike çanları çalmaya başlar. Bir parçasını boyunduruk altına alsa, henüz özgür olan parça zorbanın gasp ettiği kuvvetlerden ayrı kuvvetlerle ona karşı koyar, daha yerleşmesine vakit bırakmadan da hakkından gelebilir. Birlik üyelerinden birinde bir ayaklanma olsa, ötekiler birleşip bu ayaklanmayı yatıştırabilirler. Bir yerde bir kötülük olsa sağlam kalanlar bu kötülüğü giderirler. Böyle bir devletin bir yanı yıkılmadan öte yanı yıkılabilir. Şirket dağılsa bile ortaklar egemenliklerini devam ettirirler. Birlik küçük küçük cumhuriyetlerden teşekkül ettiği için her hükümetin iç huzurundan faydalanır, dışarıya karşı ise birlikten aldığı kuvvetle büyük devletlerin sağladığı bütün çıkarları elde eder. Konu 2. Federatif devlet aynı özellikteki devletlerden, bilhassa cumhuriyetçi devletlerden kurulu olmalıdır. Kenan ilinde kurulan devletler, konfederasyon halinde birleşmemiş küçük küçük saltanat idareleri oldukları ve ortaklaşa bir savunmaya girişmedikleri için çabucak yıkıldılar. Konfederasyon halinde birleşmek küçük saltanat idarelerinin özelliğine uygun düşmez de ondan. Alman Federatif Cumhuriyeti serbest şehirlerle her biri bir hükümdara bağlı küçük devletlerden meydana gelmiştir. Deney gösteriyor ki bu devlet Hollanda Devleti ile İsviçre Devleti kadar olgun değildir. Saltanat hükümetindeki zihniyet savaşma ve büyümedir. Cumhuriyet hükümetinin zihniyeti ise barış ve itidaldir. Bu iki çeşit hükümet ancak bir zorlamayla federatif cumhuriyet halinde birleşebilir. Nitekim Roma tarihinde de Veyesliler kendilerine bir kral seçer seçmez Toskana'daki bütün küçük cumhuriyetlerin onları yalnız bıraktıklarını görüyoruz. Dipnot, Montesquieu'nun Etruria'ya verdiği ad. Makedonya kralları, Amfistiyonlar arasında kendilerine bir yer elde edilince Yunanistan'da da her şey yıkıldı. Hükümdarlardan ve serbest şehirlerden meydana gelmiş olan Almanya Federatif Cumhuriyeti hala yaşıyor. Çünkü başında bir bakıma birliğin memuru, bir bakıma hükümdarı olan bir şef var. Konu 3. Federatif Cumhuriyette aranan başka şartlar. Hollanda Cumhuriyeti'nde bir eyalet öteki eyaletlerin rızasını almadan hiçbir anlaşma yapamaz. Bu kanun federatif cumhuriyette çok iyidir, hatta zorunludur. Almanya federatif cumhuriyetinde ise böyle bir şey yoktur. Olsaydı üyelerinin bir tanesinin tedbirsizliğinden, tutkusundan ya da cimriliğinden doğacak ve bütün üyeleri zarara sokacak felaketleri önlerdi. Siyasi bir konfederasyonla birleşmiş olan bir cumhuriyet her şeyini ona vermiş demektir. Verilecek başka hiçbir şeyi yoktur. Birleşen devletlerin aynı büyüklükte ve aynı kuvvette olmasını sağlamak güçtür. Likya Cumhuriyeti 23 şehrin birleşmesinden meydana gelmişti. Ortak kurultayda büyük şehirlerin 3, ortaların 2, küçüklerin 1 oyu vardı. Hollanda Cumhuriyeti 7 eyaletten meydana gelmiştir. Büyük küçük hepsinin 1 oyu vardır. Likya Cumhuriyeti'ne üye olan şehirler kullandıkları oy sayısına göre vergi verirlerdi. Hollanda eyaletlerinin bu orantıya uymaları olanaksızdır. Onun için de her biri kendi kudretine göre vergi vermektedir. Likya'da şehirlerin hakimleriyle memurlarını ortak kurultay, yukarıda sözünü ettiğimiz orantıya göre seçerdi. Hollanda Cumhuriyeti'nde ise memurlarla hakimler ortak kurultay tarafından değil bizzat şehirler tarafından seçilir. Federatif Cumhuriyet için özel bir örnek istenseydi benden hiç düşünmez Likya Cumhuriyeti'ni gösterirdim. Konu 4. İstibdat devletleri güvenliklerini nasıl sağlarlar? Nasıl ki cumhuriyetler güvenliklerini birleşmek suretiyle sağlarlarsa, İstibdat devletleri de bu işi birbirlerinden ayrılmakla, adeta yalnız kalmakla yaparlar. Ülkenin bir bölümünü feda ederler, sınırlarda taş üstünde taş bırakmazlar, adeta bir çöl haline getirirler. İmparatorluğun gövdesine girmek olanaksızlaşır. Geometride kabul edilmiş bir şey vardır. Bir nesnenin alanı genişledikçe çevresi nispeten küçük kalır. Demek oluyor ki sınırları tahrip işi küçük devletlerden çok büyük devletlerde hoş görülecek bir şeydir. Bu devlet dıştan gelecek zalim bir düşmanın ama durdurulması olanaksız bir düşmanın vereceği zararın tümünü kendi kendine verir. İstibdat devleti varlığını korumak için başka bir ayrılık usulüne daha başvurur. Uzak ülkelerini derebeylik sistemine göre idare eden hükümdarların ellerine bırakır. Moğollar, İranlılar ve Çinliler böyle derebeylik idareleri kurmuşlardı. Türkler de kendileriyle düşmanları arasına Tatarları, Moldavları, Valakları, daha önce de Transilvanyalıları koymuşlar ve böylece huzur içinde yaşamışlardır. Konu 5. Saltanat devletleri güvenliklerini nasıl sağlarlar? Saltanat devleti, istibdat devleti gibi kendi kendini tahrip etmez. Ama orta büyüklükte bir devlet kolaylıkla istila edilebilir. Bunun için de sınırlarını koruyan müstahkem mevkileri, müstahkem mevkilerini koruyan orduları vardır. En küçük toprak parçası orada sanatla, cesaretle, inatla savunulur. İstibdat devletleri birbirlerini istila ederler. Gerçekten savaşan yalnız saltanat devletleridir. Müstahkem mevkiler saltanat devletlerine özel bir şeydir. İstibdat idareleri böyle bir şeyden çekinirler. Kimseye güvenip teslim edemezler bu mevkileri. Çünkü orada devleti de hükümdarı da seven yoktur. Konu 6. Devletlerin genel olarak savunma güçleri üzerine. Bir devletin kuvvetli olması için büyüklüğü öyle olmalı ki, kendisine karşı girişilecek herhangi bir saldırma hareketinin süratiyle, bu saldırışı neticesiz bırakmak için kullanacağı sürat arasında bir orantı bulunmalı. Saldıranın her yerde bir anda belirmesi olanaklı olduğundan, kendisini koruyacak olanın da aynı anda her yerde belirmesi gerekli. Şu halde ülkenin tabiat kanunları gereğince insanın bir yerden bir yere gitmesi için gerekli zamanla orantılı bir büyüklükte olması, yani orta büyüklükte olması şarttır. Fransa ile İspanya işte bu büyüklüktedir. Kuvvetler birbirleriyle öyle rahat temasa geçerler ki istenilen yere derhal yönelirler. Ordular süratle birleşip bir sınırdan ötekine geçebilirler. Yapılması belli bir zamana bağlı olan hareketlerin aksamasından korkulmaz oralarda. Fransa'da talihin bir cilvesi olarak bu hükümet merkezi çeşitli sınırlardan kuvvetleriyle orantılı bir uzaklıktadır. Hükümdar oradan ülkesinin her parçasını, hele saldırılması ihtimali daha çok olan parçasını mükemmel bir şekilde görmek olanağına sahiptir. Ama İran gibi uçsuz bucaksız bir ülkeye düşman saldırdı mı, dağınık birliklerin bir araya gelmesi için birkaç ay gerekir. Üstelik askerlerin 15 günlük bir yürüyüşteki süratle yürümelerini istemek de olanaksızdır. Sınırda bulunan bir ordu yenilgiye uğradı mı, sığınacak olduğu yer uzak olduğundan muhakkak dağılır. Muzaffer ordu karşısında dayanacak bir kuvvet bulamayınca durup dinlenmeden ilerler. Valiler kendilerinden yardım istendiğini haber aldıkları sırada düşman ordusu hükümet merkezinin önünde belirir ve şehri kuşatır. İhtilalin yakın olduğuna hükmedenler baş kaldırmak suretiyle ihtilali çabuklaştırırlar. Çünkü sırf cezanın hemen başlarının ucunda bulunduğu için bağlılık gösteren insanlarda ceza uzaklaşır uzaklaşmaz bağlılıktan eser kalmaz. Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmez olurlar. İmparatorluk dağılır, hükümet merkezi düşer. Galip tarafın hükümdarı da eyaletleri ele geçirmek için valilerle savaşır. Bir hükümdarın gerçek kuvvet ve kudretini ne istila etmekte gösterdiği beceride, ne de kendisine saldırıldığı zaman gösterdiği beceride, ne de kendisine saldırıldığı zaman gösterdiği çetinlikte aramak lazım. Yani değişmez durumunda aramamalı, böyle bir şeyi demek isterim. Ama ülkelerinin genişlemesi, kendisine saldırmak için düşmanlarına yeni yeni olanaklar sağlayacağını bilmeli ve bu olanakları yok etmeye çalışmalı. Böylece hükümdarlar bir yandan kuvvet ve kudretlerini artıracak kadar akıllı davranırlarken, bir yandan da bu kuvvet ve kudretlerini sınırlandırmak için gereken tedbirleri almaya çalışmalı. Küçüklüğün ortaya attığı tehlikeleri yok ederken, büyüklüğün ortaya atacağı tehlikelere de devamlı surette göz kulak olmalı. Konu 7. Düşünceler. Uzun zaman saltanat sürmüş büyük bir hükümdarın düşmanları, onu sanırsam mantıklarına değil de, duydukları korkuya dayanarak, belki bin kere evrensel bir saltanat devleti tasarısını hazırlamak ve yönetmekle suçlandırmışlardır. Başarsaydı bu işi, Avrupa için olsun, kendi milleti için olsun, hatta kendisi ve ailesi için olsun, bundan daha büyük bir felaket olamazdı. Gerçek çıkarların nerede olduğunu bilen Tanrı, galibiyetlerinden çok mağlubiyetlerinden ona çıkarlar sağladı. Onu Avrupa'nın tek kralı haline getireceğine, bütün kralların en kuvvetlisi haline getirdi. onun yabancı ülkelerde yaşarken yalnız terk etmiş olduğu vatanını düşünen, yurdundan ayrılırken zaferi en büyük nimet olarak gören, uzak ülkelerdeyken de bu zaferi dönüşüne bir engel olarak gören, çevresini küçümser gibi göründüğü için o güzelim meziyetleriyle bile insanları rahatsız eden, yaraya, tehlikeye, yorgunluğa dayanan ama eğlencesinden fedakarlık edemeyen, neşeyi son derece seven, generalini övmek suretiyle bir mağlubiyetin acısını çabucak unutan milleti, bu ülkede başarılamadığı takdirde öteki ülkelerin hiçbirinde başarılamayacak olan, bir an içinde başarılamadığı takdirde ebediyen başarılamayacak olan, böyle bir teşebbüsün olanağı yok, sonuna kadar gidemezdi. Dipnot, Fransa ve 14. Louis olacak. Konu 8. Bir devletin savunma gücünün saldırma gücünden az olduğu durum. İngilizler başka hiçbir yerde kendi ülkelerindeki kadar zayıf ve yenilmeye müsait değildirler. Bu sözü Sir de Coucy, Kral 5. Charles'a söylemiş. Romalılar için de böyle demişlerdir. Yurtlarında siyasi ya da medeni çıkarlar yüzünden bölünmüş insanları disiplinle, askeri güçle yola getirmek, barıştırmak için uzaklara ordu gönderen her devletin başına gelecek olan da budur. Devlet öteden beri içini kemiren hastalık yüzünden zayıf düşer, kendisine verilen ilaçsa onu büsbütün zayıf düşürür. Sir de Coucy'nin bu sözü uzak ülkelerde savaşmayı salık veren genel kurala bir istisna teşkil eder. Ama bu istisna kuralı kuvvetlendirmekten de geri kalmaz. Çünkü bu istisnai hal bizzat kuralı bozmuş olanlara karşı uygulanır. Konu 9. Devletlerin nispi kuvveti üzerine. Her çeşit büyüklük, her çeşit kuvvet, her çeşit güç nispidir. Gerçek büyüklüğü arttırmaya çalışırken nispi büyüklüğü azaltmamaya dikkat etmek gereklidir. 14. Louis saltanatının ortalarına doğru Fransa nispi büyüklüğünün en üst noktasına çıktı. Almanya'da o zaman şimdiki gibi büyük hükümdarlar yoktu. İtalya'nın durumu da böyleydi. İskoçya ile İngiltere birleşip henüz bir saltanat idaresi kurmamışlardı. Aragon'da da Kastilya'da da böyle bir şey yoktu. İspanya'nın uzak ülkeleri bu yüzden zayıf düşmüştü, İspanya'yı da zayıf düşürmüştü. Moskova ise Avrupa'da Kırım ne kadar biliniyorsa o kadar biliniyordu. Konu 10. Komşu devletlerin zayıflığı üzerine. Çökmek üzere olan bir komşu devletin çökmesini hızlandırmamalı. Çünkü bu bakımdan devlet çok mutlu bir durumda bulunuyor demektir. Bir hükümdar için kaderin bütün darbelerine, bütün felaketlerine kendi devleti yerine bir başka devletin uğramasından daha rahat bir şey olamaz. Böyle bir devleti istila etmekle de nispi güçten yana yitirilen gerçek güçten yana kazanılması ise pek az görülen şeylerdendir. 10. Kitap. Saldırıcı kuvvetle ilgili kanunlar üzerine. Konu 1. Saldırıcı kuvvet üzerine. Saldırıcı kuvvet devletler hukuku tarafından düzenlenir. Bu da milletlerin birbirleriyle ilişkilerinde dikkate aldıkları siyasal bir kanundur.